Vakainame.
Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası Açık Radyo 95 FM. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz Burcu Gündüz Maşalacı. Hoş geldiniz Burcu Hanım.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Hoş geldiniz, hoş geldin.
Çok teşekkürler.
Merhabalar, konuğumuz Burcu Gündüz Maşalacı, lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Biliminden almıştır. 17 yıldır sivil toplumda, özel sektörde ve hükümetler arası kuruluşlarda kadın ve çocuk hakları alanlarında çalışıyor. Ağırlıkla izleme, değerlendirme, araştırma, savunu ve strateji alanlarında uzmanlaşmıştır. Kendisi 2019-2021 yılları arasında AÇEV'in genel müdürlüğünü üstlendi. 2021'de kuruluşundan bu yana Suna'nın kızlarının genel koordinatörü olarak görev alıyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi bugün Suna'nın Kızları Projesi'nden konuşmak istiyoruz. Geçen hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. O vesileyle kadın hareketinin siyasi yönünü ele alan bir program yaptık. Ona devam ediyoruz. Yani kadın hakları konusu bu haftada sürecek. Daha önce de birkaç programda yapmıştık. Kız çocuklarının eğitimine destek olmak ve işte onların hayal ettiği şeyleri gerçekleştirebilmek amacıyla destek olan kişiler, kurumlar ve projeleri zaman zaman gündeme getirmeye çalışıyoruz. Suna'nın Kızları da anladığım kadarıyla böyle bir proje. Belki bu proje ne zaman ve nasıl başladı? Bugüne kadar neler yaptı? Bunları, hedefleri nedir? Bunları kısaca özetleyerek başlasak Burcu Hanım.
Memnuniyetle. Suna'nın Kızları'nın ilk fikri 2020 yılına dayanıyor. Suna Kıraç'ın vefatının ardından kızı İpek Kıraç, onun anısını yaşatmak üzere bir girişim hayata geçirmek istiyor. Ve o dönem kız çocukların okullulaşması ilk aklında olan fikir. Bu doğrultuda bir koordinasyon kurulu oluşturuyor. Bu kurulun içerisinde Erdal Yıldırım, Oya Ünlü Kızıl, Bülent Gültekin, Özalp Birol gibi çok önemli isimler var. Bir nevi fikir arama sürecine giriyorlar ve o süreç içerisinde görüyorlar ki mesele sadece bir okullaşma meselesi değil aslında. Ve burada da tam Suna Hanım'ın aslında vizyonu devreye giriyor. Suna Hanım Ömrümden Uzun İdeallerim Var kitabında şöyle söylüyor İpek'le ilgili olarak. Hayatta sahip olamadım, seçme özgürlüğüne İpek'in sahip olmasını istedim. Bu temelde Suna'nın Kızları'nın aslında hani kalbini oluşturan bir fikir. İpek Hanım da bu seçme özgürlüğünü aslında bütün kız çocukların sahip olması için Suna'nın Kızları'nı kurdu diyebiliriz. Okuldan buraya nasıl geldik? Onun yolculuğu da şöyle aslında. Suna'nın Kızları'nın ilk döneminde eğitim reformu girişimiyle beraber bir araştırma sürecine başlanıyor. Ve burada işte bu zamana kadar çok değerli okullaşma tarafından hayata geçirilen projeler inceleniyor. Gerek sivil toplumun gerek kamunun yaptığı projeler. Bu projeler içerisinde neler işledi, neler işlemedi biraz buralara bakılıyor ve şu görülüyor. Yani okullaşma ilk olarak okullaşma tek başına güçlenme getirmiyor. Yani bütün istatistiklere baktığınızda aslında okullaşma oranları ne kadar artarsa artsın ekonomiye, politikaya ya da toplumsal hayata katılım konusunda aynı oransal artışı göremiyorsunuz. Dolayısıyla akademik beceri ya da akademik yeterlilik diyeyim beraberinde illaki kadınların işte üst düzey yönetici olmasını ya da hani hayata dair kararlara katılmasını hatta çok temel seviyede şiddetten uzak, güvenli ve barışçıl bir hayat yaşamasını bile maalesef tam sağlayamıyor. Meselenin bir bu tarafı var. Bir tarafı da okul çocuğu korur. Yani okul önemli bir yapı. Ama yani burada aslında önemli olan okul gibi, okul ve okul benzeri öğrenme alanlarının önemi. Dolayısıyla bilgiyi hayata yaymak da aslında çok önemli bir mesele. Yani fiziksel olarak okula gitmek ve kurumsal olarak diyeyim çocuk koruma mekanizmalarına ulaşmak çok kıymetli ama bu mekanizmaları okulun dışına çıkarabilmek de çok kıymetli. Netice itibariyle Sunan'ın Kızları meseleye daha bütüncül bir bakış açısı getirmek üzere hayata geçti. Ve çocuğun çevresindeki ekosistemi aslında çocuklar için ve özellikle kız çocuklar için daha güvenli ve destekleyici hale getirmek için öğrenme ortamları oluşturuyor ve bu öğrenme ortamlarını da yalnız başına değil aslında 32 sivil toplum oluşumu bir arada yapıyor. Yani netice itibariyle aslında Sunan'ın Kızları tek bir sivil toplum kuruluşu değil. Üniversiteden, akademiden ve sivil toplumdan birçok farklı oluşumun, çocuk gelişiminin farklı boyutlarını çalışan, kadın hakları çalışan, çocuk hakları çalışan birçok kuruluşun deneyimlerini bir araya getiren ve bu deneyimlerden de çözümler üretmeye çalışan bir yapı.
Peki, çok teşekkürler. Şimdi ben aslında biraz daha neler yaptığınızın detayını sormak istiyorum ama aklıma şöyle bir düşünce de geldi. Kendi arkadaşlarımdan ya da tanıdıklarımdan da gördüğüm kadarıyla bana şöyle gözüküyor. Kadın hakları konusunda bir takım kazanımlar elde etmiş olan anneler kendi kızlarının daha da ileriye gidebileceğini düşünüyorlar ve daha iyi ileriye gidebilmesini istiyorlar. Dolayısıyla aslında hak kazanımı daha çok hak kazanımını sanki tetikliyor. Bu anlamda da ben Sunan'ın Kızları gibi projeleri özellikle önemli buluyorum. Sizin tecrübeniz ışığında bu durum nasıl gözüküyor?
Çok güzel bir noktaya değindin. Biz Sunan'ın kızlarını aslında bir nesiller arası dayanışma hareketi olarak tanımlamayı seviyoruz. Tam da söylediğiniz gibi kadınlar güçlendikçe aslında kendisinden sonra gelen nesilleri de güçlendiriyor. Ve tam da aslında biz de belirli bir yaşı aşmış kadınlar olarak diyeceğim. Kendimizden sonra gelen genç kadınlara, çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü kız çocuk meselesi tam da hem kadın hem de çocuk hakları meselelerinin kesiştiği bir nokta ve bu noktada gerçekten biraz o süreçlerin içinden geçen insanların empati kurabileceği ve çözümler üretebileceği boyutlar var. Ve bu meselenin tabii ki çok hani nasıl diyeyim ekonomik boyutu var ve yani yoksulluk mesela çok ciddi bir tabii ki güçlenme onun önünde engel. Ama yoksul olmasa dahi birçok kadının, kız çocuğun birçok hizmete ya da olanağa erişemediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında sınıfları da kesen, bir yandan da meselenin etkilenenlerini bir araya getirebilecek bir dayanışma imkanı. Tam da Sunan'ın Kızları bu dayanışma imkanının üzerine kuruldu.
Peki bir de bugüne kadar neler yaptınız ya da bundan sonra ne hedefliyorsunuz? İşte 10 sene sonra bugün bir program yapacak olsak şunları yaptık ve zaten bunu yapmak istiyorduk, buraya ulaştık diyeceğiniz hedefler neler? Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz?
Tabii Sunan'ın Kızları'nın kalbinde kolektif etki ismini verdiğimiz bir strateji yer alıyor. Bu da çok özet haliyle ortak amaçlar etrafında kamuyu, sivil toplumu, özel sektörü bir araya getirmek ve ortak ölçümlemeyle, ortak iletişim araçlarıyla bir nevi çalışmalar arasında hizalanmayı sağlayarak etkimizi güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım. Ne yapıyoruz sorusunun dolayısıyla cevabında da aslında bu kolektif etkinin farklı bireşenleri yer alıyor. Öncelikle topluluklar oluşturuyoruz. Meselenin çevresinde tanımlanan sorunları çözebilmesi için farklı paydaşları bir araya getiriyoruz. Şu anda 5 topluluk halinde çalışıyoruz. 3 çözüm topluluğumuz, 2 destek topluluğumuz var. Çözüm topluluklarımız mahalle, okul ve akran odaklı olarak modeller üretiyor. Bu modellerde işte kız çocuklar için güvenli destekleyici alanlar oluşturmaya çalışıyor. Destek topluluklarımızdan araştırma topluluğumuz çocukların erişebildiği hizmetleri haritalandıran bir model üzerine çalışıyor. Bir de kız çocuk odaklı tasarım topluluğumuz var. O da alanda kim ne çalışma yaparsa yapsın kız çocukların özgün ihtiyaçlarını gözetebilmesi için içerikler oluşturuyor. Şimdi bu 5 topluluk bir arada çalışabilmesi için bu toplulukların temelde kolaylaştırıcılığı üstleniyoruz. Gerektiğinde maddi ya da çeşitli şekillerde destekler sağlıyoruz. Bir arada yeni fikirler üretebilmeleri için bir nevi kuluçka alanı sağlıyoruz ve ortaya çıkan fikirlerin de ölçeklenmesi için çalışıyoruz. Şu ana kadar daha somut düzeyde çocuk yaşam merkezleri ismini verdiğimiz tam da az önce ifade ettiğim gibi çocukların okul dışında ulaşabilecekleri, toplum temelli sosyal hizmetler açısından güçlü, Aile Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları arasında bağ kuran merkezler oluşturuyoruz. Merkezleri normalde depremlerden önce aslında modellemeye başlamıştık. Ancak maalesef depremlerin araya girmesiyle birlikte önceliğimizi bölgeye aldık ve ilk aşamada Hatay'da 2, Adıyaman'da 1, Maraş'ta 1 ve son olarak da Şanlıurfa Harran'da bir çocuk yaşam merkezi kurduk. Bu çocuk yaşam merkezlerinde işte Sunan Kızları topluluğundaki sivil toplum kuruluşları çalışıyor. Kız çocuklar çoğunlukta ama olan çocuklar da hizmetlerden faydalanabiliyor. Bu alanları aslında çocukların kendileri kurguluyor. Yani kendi ihtiyaçları doğrultusunda programları belirliyorlar ve gündelik akışını bu merkezlerin belirliyorlar. Çocuk katılımı bizim için çok önemli bir boyut. Bunu uygulamada da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Diğer çalışmamız Şanlıurfa'da güvenli mahalleler, çocukları destekleyen mahalleler, özür dilerim, ismini verdiğimiz proje. Bu projeyi de aslında 2021 yılından beri bir nevi pişiriyoruz. Geçen haftalarda da kamu kurumlarına yönelik lansmanını yaptık. Bu da Şanlıurfa Valiliği ile beraber uyguladığımız bir proje. Burada da 5 mahallede, 4'ü Haliliye'de, bir tanesi de, pardon, 4'ü Eyyubiye'de, bir mahalle ise Haliliye'de. Oldukça yoksul ve yoksul mahalleler maalesef. Bu mahallelerde mahalleliyle birlikte hem okul hem mahalle temelinde işte çocukların ihtiyaçlarını tespit edip bir arada çözümler üretmek üzere çalışıyoruz. Ayrıca İstanbul'da bir topluluk merkezi kurmak üzere çalışmalarımıza başladık. Böyle çeşitli yerlerde toplulukların geliştirdiği fikirleri uygulamaya dönüştürüyoruz ve katman katman aslında çocukların çevresinde destekleyici bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Bir de tüm bu çalışmalara paralel şekilde bilgi üretimi bizim için çok önemli. Araştırma koordinatörlüğümüzün özellikle bu konuda çalışmaları doğrultusunda düzenli olarak raporlar oluşturmaya, yayınlamaya çalışıyoruz. Genel olarak böyle sunan kızların faaliyetleri.
Tamam, çok teşekkürler. Şimdi ben pardon, birazdan sözü Özlem Teke ile Ömer Madra'ya bırakmak istiyorum ama son bir soru daha sorayım. Şimdi yaklaşık 25 senedir falan ben üniversitelerde ders veriyorum. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışındaki okullarda. Yani yüzlerce işte genç çocuk öğrencim oldu. Bunların arasında hiçbir zaman erkek çocukların kız çocuklara oranla daha üstün olduğunu görmedim. Yani bilişsel bir fark görmedim. Öte yandan eğitim çok önemli ve Türkiye'de tabii kız çocuklarına olduğu kadar erkek çocuklarına da eğitim açısından herhalde destek vermek gerekiyor. Sizin Suna'nın Kızları projesi ile desteklenmek istiyorsa bir çocuk, tanıdığınız birisi ya da çocuğun kendisi nasıl başvurabilir? Bu işin pratik olarak yapması gereken, atması gereken adımlar neler?
Biz mahalle temelli çalışıyoruz. Önemli bir programımızı atladım. Bir de yaz enstitüsü var. Yaz enstitüsü de Harran'ın köyleriyle Koç Okulu'nun arasında oluşturduğumuz bir program. O programdan başlayarak nasıl katılınabileceğini anlatmaya çalışayım. Yani Sunan Kızları olarak biz öncelikle çalışmak istediğimiz mahalleyi belirliyoruz ve bunu da belirli kriterler etrafında yapıyoruz. İşte mahallede erişilebilen hizmetlere bakıyoruz. Örneğin yakınlarda bir okul var mı yok mu? O okulun niteliğine, çocukların ne kadarı eğitim alabiliyor, sivil toplum kuruluşları ne kadar hizmet sağlıyor gibi birçok kritere bakıp aralarından en aslında bu açılardan dezavantajlı kılınmış mahalleleri seçiyoruz. Dolayısıyla hani biz bireysel başvuru almıyoruz, mahalle temelli olarak değerlendirme yapıp programlara dahil ediyoruz. Ve sonrasında programlarımız aslında o mahallelerdeki herkese açık oluyor. Yaz Enstitüsü'nde örneğin işte geçen sene Harran'ın Giyimli köyünden, bu sene başka bir köyünden çocuklar bu programa katılabilecekler ve yani köylerdeki neredeyse belirli bir yaş aralığındaki isteyen bütün kız çocuklar bu programdan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda Koç Okulu'ndan yine belirli bir sayıda kız çocuk bu programa katılabiliyor ve bu program temelde karşılıklı öğrenme ve destek programı. Yani iki grubun da birbirine hayat boyu öğrenme becerileri etrafında destek verdiği bir program bu. Yani bu programa katılabilmek için ya Koç Okulu öğrencisi olmak gerekiyor ya da Harran'ın ilgili köylerinde en azından belirli bir süre için yaşamak gerekiyor. Diğer yandan çocuk yaşam merkezleri yine mahalle temelli. Bu merkezlerin olduğu yerlerde doğrudan farkındalık çalışmalarına da ağırlık vermiş durumdayız. Bu merkezlere dair mümkün olduğu kadar çok çocuğun erişebilmesi için iletişim faaliyetleri düzenliyoruz. Dolayısıyla merkeze erişebilen tüm çocuklar merkezlerden faydalanabiliyor aslında. Ama burada tabii ki özellikle çocuklar için erişim tek başına, hareketlilik ve erişim tek başına önemli konular olduğu için özellikle de kız çocuklar. Mümkün olduğu kadar biz erişim desteği de sağlamaya çalışıyoruz ama sınırlılıkları olan çalışmalar bunlar. Dolayısıyla biz daha coğrafi lokasyon sınırlı bir oluşumuz. Umarım zaman içerisinde daha fazla mahalleye de erişebilir hale geliriz.
Evet, bu noktada ben de bir şey sormak istiyordum. Şimdi bu Sunan'ın kızları gibi grupların en önemli fonksiyonlarından biri sizin de biraz önce de bahsettiğiniz gibi işte tabandan bu çok sorunlu dünyada tabandan siyasi iktidarlar başta olmak üzere işte bakanlıklarla, valiliklerle biraz önce de sözünü ettiğiniz gibi hatta muhalefet partileriyle de idarelerle, belediyelerle temas edip onlara tabir caizse tabandan düzeltici, toplumun düzeltilmesi yönünde bazı baskılar uygulayabilmek. Şimdi ben hemen hemen en temel sorun olarak her programda bir kez dile getirmezsem olmaz dediğim bu iklim krizi. Yani insanlığın ve aslında gezegenin belki de karşısında bulunduğu en acil durum meselesinde. Çok yeni taze bir haber vardı 2 gün önce kadar Yeşil Gazete'de yayınlandı. Yani hem COP28 denen iklim zirvesinde hem de ondan sonra başka yerlerde de Birleşmiş Milletler kadın raporu işte Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu iklim değişikliğinin etkilerinden anne yeni doğan ve çocuk sağlığını koruma raporu ve bir başka üçüncü bir raporda Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre de iklim değişikliği sebebiyle kadınların sağlığı orantısız olarak etkileniyor. Hatta iklim değişikliği nedeniyle evini barkını terk etmek zorunda kalan insanların %80'ini kadınlar veya kız çocukları oluşturuyormuş. Ve işte aşırı hava olayları başta olmak üzere yani %80'i kadınlar ve kız çocukları etkiliyor. Onları yoksulluk, şiddet ve istenmeyen gebelik gibi risklere karşı daha savunmasız hale getiriyor. İşte sağlık hizmetlerine erişimde çok temiz su için saatlerce, kilometrelerce yol gidip gelenler var. Hijyene erişimde çok yakından bildiğimiz şeyler. Kadınların ve bebeklerin sağlık sorunu artıyor. Bir de hava kirliliği tabii müthiş bir sıcaklık artışıyla beraber hem hamilelik sorunlarına hem doğum ağırlığının düşük olmasına hem menopoza sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yani bir de adaletsiz iklim diye üçüncü bir rapordan da bahseden bir haberler var, dizisi vardı. Yani kadın reisli kırsal hanelerin erkek reisli hanelere kıyasla sıcak dalgaları sırasında ortalama %8 daha fazla, sel sırasında da %3 daha fazla gelir kaybettiğini, büsbütün yoksullaştığını da ortaya koyuyor. Şimdi bu durumda uzmanlar da çözüm önerileri getiriyorlar. İşte kadınların üreme sağlığı, ülkelerin iklim planlarına ve afet yardımlarına dahil edilmeli. Bu konuda ne yaptığınızı, yapmak istediğinizi sorabilir miyim? Bir de kadınların iklim değişikliğinin etkilerinden korunması için özel yasalar çıkarılmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve üçüncü olarak da hükümetlerin, sivil toplum kuruluşu sizinki gibi STK'larla ve özel sektörle hatta kadınların iklim krizine karşı dirençli hale gelmesi için birlikte çalışması gerekir diyorlar. Bu konuda neler söylenebilir?
Bu gerçekten sahada birebir yaşadığımız ve gitgide yani ben yaklaşık 20 yıldır alanda çalışıyorum ve iklim değişikliğinin etkilerini gerçekten çok daha pratik düzeyde artık hızlandırılmış şekilde görmeye başladık. Yani gündelik hayatta var olan eşitsizlikler tabii iklim değişikliği nedeniyle bir nevi daha da keskinleşiyor.
Keskinleşiyor, evet.
Böyle olunca da aslında yani çok acı bir şekilde Her şeyin hızlandırılmış ve derinleştirilmiş halini yaşıyorsunuz. Yani iklim değişikliğine bağlı göçler, kuraklık, yoksulluk, yani günün sonunda şu anda bazı bölgelerde yaşadığımız bir sürü sorunun arkasında bu olgu var. Keza afetler de yani bu kadar tek başına aslında belki nasıl diyeyim başa çıkılabilecek haldeyken bu çağda maalesef başka eşitsizliklerle de bir araya gelince iyice yönetilemez hale gelmeye başlıyor. Yani kadın ve çocuklarla ilgili bir de şey UNDP'nin hükümetler arası iklim değişikliği panelinde açıkladığı bir rapor vardı. Yani bir afette kadınların ve çocukların ölme olasılığı erkeklerden 14 kat fazla. Ya bu
evet.
Çok çarpıcı bir veri. Tabii bu afetin kendisinden çok yani afet sırasındaki ölümlerden çok afet sonrasındaki yaşanan koşullarla ilgili. Bunu yine birçok afetin arkasından görüyoruz. Her şeyden önce cinsiyete dayalı şiddette çok büyük artış oluyor maalesef. Bu dünya genelinde bahsediyorum. Türkiye özelinde değil. Yani genel olarak yaşanan sorunlar bunlar. Çocuk evlilikler maalesef çok artıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi üreme sağlığı ve genel olarak erken ve ölü doğumlar maalesef ciddi meseleler haline geliyor. Dolayısıyla buna çok bütünlüklü bakmak gerekiyor ve meselenin esas öznelerini dinler hale gelmemiz lazım. İşte Sunan'ın kızları da tam aslında bunu yapmaya çalışıyor. Yani herhangi bir durumda ortalama bir müdahale yerine ki özellikle afet durumları tam da en hızlı ve ortalama müdahalelerin yapıldığı anlar. Bunu daha işte kız çocuk odaklı, kadın odaklı, çocuk odaklı nasıl yapabiliriz? Yani herhangi bir örneğin geçici barınma alanı oluştururken o alanın kız çocuklar için daha güvenli hale gelmesi için neler yapabiliriz? Bu ışıklandırma gibi basit bir şeye dikkat etmek de olabilir. Hizmetlere daha kolay erişilebilmesi için daha özel alanlar oluşturulması da olabilir. Yani her bir duruma göre değişiklik göstermekle beraber sahaya çıktığınızda zaten çocukların sesini duymaya başladığınızda onlar bunların cevabını veriyor. O yüzden yani bizim en çok önemsediğimiz şey tam da sizin ifade ettiğiniz gibi kararlara katılım konusunda çocukların bu deneyimlerinin sesini duyulur hale getirmek ve bu sesi mümkün olduğu kadar işte hükümetler başta olmak üzere karar vericilerin ajandasına taşımaya çalışmak. Şimdilik diyeyim küçük adımlarla ilerliyoruz ama yani gitgide bu meselelerin de gündemde yerinin arttığını ve hani yaşanan her deneyimle maalesef acı şekilde neyi değiştireceğimize dair daha net fikirlere sahip olduğumuzu görüyoruz. Umarım diyalog zeminleri artarak daha fazla çözüm üretmeye başlarız.
Umarız, evet. Teşekkürler.
Ben de bu bıraktığınız yerden bir soru yöneltmek istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili aslında son yıllarda derin sorunlar yaşıyor toplumumuz. Politikalar bu noktada çok belirleyici. Siz hem sahada çalışan hem de birçok sivil toplum ve akademinin de katkılarıyla aslında çok değerli bir birikim elde ediyorsunuz. Siyasetle de ilişkilenmeye çalıştığınızı aktardınız. Bu bağlamda ilgi nasıl siyaset kurumundan? Yani sizin de siyaset belgesi ortaya koymak gibi bir çabanız var mı? Bu sahada ilişkilenme dışında siyasi partilerin politikaları üzerinde nasıl bir çalışmayla bu politikaları toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirmek üzerine bir atılımınız olacak mı?
Çok açıkça söyleyeyim, siyasi partilerle mesafeli bir ilişkimiz var. Mümkün olduğu kadar birebir kontakla ilerlemiyoruz. Bunun da işte bahsettiğim nedenlerle ülkenin her yerinde daha mahalle temelli, daha demokratik ilişkiler kurabilmemiz, demokrasiyi daha yerelleştiren ilişkiler kurabilmemiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda da tabii ki siyasal geliştirme, yani politika geliştirme bizim için bir yandan çok önemli, evet. Bunu yaparken de mümkün olduğu kadar yerel koşulları özgün şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani çünkü şey olarak baktığımızda işte kız çocukların okul ulaşmasının önündeki en temel engeller nedir? İşte bundan 20 yıl önce diyelim ki bu en temel engel baba olarak gözüküyordu ve yani bu konuda birçok kampanya yapıldı. Şimdi her bir köyde, her bir mahallede neredeyse değişkenlik gösteren, yine işte toplumsal cinsiyet rejiminden kaynaklı ya da başka eşitsizliklerin devreye girmesiyle oluşan farklı engeller var ve bu engellerin kaldırılabilmesi için çok nokta atışı çözümler oluşması gerekiyor. Yani burada aracı olarak partilerin ya da başka yapıların devreye girmesinden ziyade o mahallelinin kendisinin o sorunların kök sebeplerine inmesi, çözüm üretmesi ve o ürettiği çözümlerin ilgili hizmetlerle ya da politikalarla daha makro seviyede buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu biraz zor bir iş. Bir yandan da ama hani var olan siyasi mekanizmaların çok işlevsel olmadığı kabulü üzerine de kurulu olduğu için bir de böyle deneyelim diyoruz. Bakalım yani daha yerelden büyüyen, tabandan büyüyen politika önerilerini yine yerelden kişilerin savunduğu ve ilgili kamu kurumlarına diyeyim ulaştırabildiği bir mekanizma özetle bizim savunduğumuz bir duruş. Şu ana kadar çok daha hani büyük başarılar elde edebilecek noktada değiliz. Daha çok yeni bir oluşumuz. Ama bunu denemeye değer görüyoruz. Diğer yandan yani özellikle büyüyen işte dediğim gibi eşitsizliklerin getirdiği çoklu etkiler diyeceğim. Yani bu işte Doğu Güneydoğu'da diyeyim mevsimlik tarım gerçeği var ve bu mevsimlik tarım gerçeği yalnızca kız çocukları değil oğlan çocukları da çok ciddi şekilde etkiliyor. Ve oraya gittiğinizde biz sadece bu alanda kız çocuklarla çalışacağız, oğlan çocukların hani durumu bizi ilgilendirmiyor demek mümkün değil mesela. O yüzden de yani meseleyi mümkün olduğu kadar hem çocuk şeyine tutup çocuğun iyi olma haline dair bizim önceliklerimizi merkeze alıp tutup bir yandan da işte bunu kesen her türlü ayrımcılık ve daha kız çocuk odaklı yaklaşımların güçlenmesi için de alternatif politikalarla desteklemeye çalışacağız. Evet, genel olarak böyle sanırım söyleyebileceklerim konuya dair.
Tamam, çok teşekkür ederiz. Aslında vaktimizi de böylece bitirmiş olduk. Sağ olun. Bugün Sunan'ın Kızları Projesi'nin genel koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı konuğumuz oldu. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım.
Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
Çok teşekkürler.
Çok sağ olun.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.